Ayrım 31. Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi'nin Meşrutiyet, Büyük Harp ve Mütareke Günlükleri 1909-1922. Hazırlayan Ali Suat Ürgüplü. Sayfa 148. Dedim ki, meclisin fesline muvafakati ben vatanperverliğime uygun göremem. Çünkü evvela isyan üzerine meclisi feshetmek meşrutiyeti tehlikeye sokmaktır. Zira milli haysiyet ihlal edilmiş olur. Bundan sonra gelecek mebusan meclislerinin mevkileri daima sarsıntıda bulunur. İkincisi, kabineyi oluşturan şahıslara kalben itimat ederek bırakıp gidemem ve bugünkü gazetelerde görüldüğü üzere Arnavut isyancıların asıl taleplerinin meclisi feshettikten sonra başlayacağında şüphe yoktur ve o taleplerin birincisi idarede özerkliktir. Meclis fesholunursa bu heyet özerklik verilmesinde zaaf göstererek verir ve bir geçici kanun maddesiyle icra ve tatbik ederler. Gelecek mebusan meclisini emrivaki karşısında bulundururlar. Bu benim görüşümdür. İnşallah böyle olmaz, fakat korkarım böyle yapacaklar. Hülasaten benim fikrim mebusluk sıfatını tamamıyla ifa etmektir. Her türlü lüzumsuz düşünceden sıyrılmaktır. Vicdanen itimat icap ediyorsa etmeli, vicdanın telkinatı itimatsızlıksa kabine teşekkül edemez diyerek tereddüt göstermemelidir. Evvelsi gün fırka Harbiye Nazırı'ndan istizaha karar verdi. Bugün istizah takririni hemen vermelidir. Dipnot, istizah takriri, Gensoru önergesi. Kabineye meclisi feshe meydan bırakmamalı, evvela Harbiye Nazırı'ndan başlayarak düşürmelidir. İstizah takriri verildi. Okunduğu esnada Berat mebusu Süreyya Bey itiraz etti ve çoğunluk fırkasına karşı saldırgan bir dil kullandı. Bu ayıptır dedi. Hallaçyan Efendi Süreyya Bey'e sözünü geri aldırmak istedi. Almam dedi. Hem ayıp ediyorsunuz, siz bu memleketi böyle batırdınız, canisiniz dedi. Hallaçyan da siz edepsizsiniz, jurnalcisiniz diye hakaret etti. Gürültü koptu. Reis nizamname-i dahili hükümlerini tatbike teşebbüs etti. Evvela Süreyya Bey ile Hallaçyan Efendi'ye kendilerini müdafaa etmek üzere söz verdi. Hallaçyan Efendi söz aldı, kürsüye çıktı. Süreyya Bey'in mensup olduğu fırka, heyet-i umumiyesine hakaret ederek, evvela kendisine tecavüz etmiş olduğundan, hakkında nizamname hükümlerini tatbik etmesini, meclis reisinden 3 defa talep eylediği halde, etmediğinden mecburen karşılık verdiğini müdafaa olarak beyan etti. Süreyya Bey söz almadı, çıktı gitti. Reis evvela Süreyya Bey hakkında kınama cezasına karar verip vermediğini meclisin oyuna bağladı. Meclis büyük çoğunlukla kınama cezasına karar verdi. İkinci olarak Hallaçyan Efendi'nin izahatının temize çıkması için kâfi olup olmadığını oya koydu. Çoğunluk kâfi görerek onun hakkında ceza tertibine lüzum görmedi. Ben Hallaçyan Efendi'nin de kınanması fikrinde bulundum ve o suretle oy verdim. Fakat azınlıkta kaldık. Bu iş bitti. Asıl istizah takriri oya kondu. Büyük çoğunlukla kabul edildi. Reis tarafından Harbiye Nazırı'na derhal tezkere yazıldı ve telgraf bütçesi ile ilmiye bütçesinin müzakeresine başlandı. Telgraf bitti, ilmiye heyet-i umumiyesi bitmişti. Nazım Paşa'nın cevabı geldi. Diyor ki, bugün meclisi vükeladayım, meşgulüm, önümüzdeki perşembe gününe alınmasını talep ederim. Meclis müzakere açtı. Perşembeye alınmasına lüzum ve ihtiyaç yoktur, pazartesi kâfidir dedi. O suretle kararlaştırıldı. Yine ilmiye bütçesinin müzakeresine başlandı. Saat 5'i geçiyordu. Vekiller meclisin istizah kararından haberdar olmuş ve istizaha meydan vermeden sebeplerinin fesine girişmek üzere meclise geleceklerini reise telefonla haber vermek istemişler. Reis meşgul olduğundan vazifesini terk etmedi. Arkadaşlar, vekiller gelmeden meclisi tatil etmek uygundur çünkü yarın pazardır. Pazartesi istizah günüdür. Bugün vekillerin buraya gelip yeni bir mesele çıkarmalarına mani olmalıyız dediler ve öyle yapıldı. Bakalım yarın veya öbür gün ne yapacaklar? Bugün meclisin mevkii biraz daha kuvvetlidir. Cenab-ı Hak memleket için hayırlısı ihsan buyursun. Daireden çıkmak üzereyken Talat Bey ile görüştüm. Bana mahrem olarak dedi ki, Mahmut Şevket Paşa Padişah Hazretlerine gitmiş, huzura kabul buyurulmuş. Padişah Hazretleri kabineye olan kızgınlığını saklamamış. Buyurmuş ki, baş mabeyinci ile başkatibi yanımdan aldılar. Halbuki ben o adamlardan memnundum. Bana dediler ki, zabitler bunları katledeceklerdir. Hayatlarını kurtarmak isterseniz hizmetinizden bunları affediniz. Ben de kabul ettim. Fakat bu gibi haller münasip değildir. Şevket Paşa, Sait Paşa'nın tekrar sadarete getirilmesini tavsiye eder. Padişah Hazretleri, Sait Paşa iyi ama en müşkül bir zamanda beni bırakır gider der, sükût eder. Sonra onlardan ayrıldım, Erenköy'üne geldim. 4 Ağustos 1912 Pazar. Sabahleyin dünkü kararımız üzere Göztepe'de eski Adliye Nazırı Memduh Bey'in hanesine gittim. Eski Bahriye Nazırı Hurşit Paşa da oraya gelecekti. Bir çeyrek sonra vasatî 9.30'da geldi. Yanında Bahriye Nezareti muhasebeciliğinden, şimdiki nazır Mahmut Muhtar Paşa'nın zorlamasıyla istifa ettiğini söyleyen Refik Bey namında biri de vardı. Müzakeremiz 11'e kadar devam etti. Önceki ve şimdiki kabinenin hatalarına dairdi. Hurşit Paşa ile benim aramda ceryan eden mühim müzakereyi buraya kaydetmek pek lazımdır. İleride hakikatin aydınlatılmasına vasıta olacaktır. Harfiyen yazmaya ve hiçbir hisse tabi olmayarak hakikati haleflere bildirmeye çalıştığıma Cenab-ı Hak şahidimdir. Mühim konuşma. Ben. Paşa, siz Harbiye Nazırı vekili iken Halaskar Zabitan grubunun malum kağıdını veren iki subay kimdir biliyor musunuz? Hurşit Paşa, o subayları ben bilmiyorum fakat Erkan-ı Harbiye Livası Zeki Paşa ile Nazif Paşa bilirler. Dipnot, Erkan-ı Harbiye Livası Kurmay Tuğgeneral. Zaten kağıdı bana bu iki paşa getirdi. Kendilerinden sordum. Zeki Paşa, zabitler malumdur. İkisi de yüzbaşıdır, kendilerini tanırım demişti. Bunlara dedim ki, siz bu gruba mensup olanlara söyleyiniz, bu hal ve hareketten vazgeçsinler, dağılsınlar. İçlerinde benim bildiğim yüksek rütbeli zabitlerden kimseler varsa, 3 kişi seçip bana göndersinler, maksatlarını söylesinler. 2 gün sonra Zeki Paşa ile Nazif Paşa tekrar geldiler. O vakit o iki zabitin birinin yüzbaşı, diğerinin mülazım, teğmen olduğunu Zeki Paşa söyledi. Ben Zeki Paşa'ya dedim ki, sen evvelce bana ikisi de yüzbaşıdır demiştin. Şimdi bu ihtilaf nedendir? Bu sözüme katli cevap veremedi. O iki zabitin isimlerini ve künyelerini istedim. Zeki Paşa dedi ki, senin emrinle ben bunlarla görüştüm, artık onların isimlerini veremem. Cevaben dedim ki, o halde benim nazarımda malum kağıdı tertip edenlerle berabersiniz. Ben seninle Nazif Paşa'yı bu hususta mesul tutarım. Zeki Paşa, eğer o iki zabitin isimlerini söylemeye beni zorlarsanız söylerim, sonra intihar ederim dedi. Ben de, İntihara falan karışmam. Size kağıdı verenleri siz söylemedikçe ben ikinizi tanırım, başkalarını bilmem dedim. Ben, Paşa Hazretleri, Nazım Paşa ile Hadi Paşa ve Osman Paşa kağıdı alıp mabeyine götürdüler. Acaba bunlar da o gruba dahil midirler? Hurşit Paşa, Varaka'yı ben aldıktan sonra Nazım, Hadi, Osman ve Erkan-ı Harbiye 2. Reisi Mahmut Paşa'yı topladım. Ne tedbir almak lazım geleceğini sordum. Hepsi ordunun tamamen bozulduğundan, bunları terbiye etmek için elde kuvvet bulunmadığından uzun uzun bahsettiler. Ben de o vakit kâni oldum. Fakat şimdi anlıyorum ki, ordunun tamamı değil, hatta üçte biri bile o gruba dahil değildir. Bunların bizzat gruba dahil olduklarını kestiremem. Nazım Paşa ile Hadi Paşa'nın dahil olacağını ümit etmem. Osman Paşa kıymetsiz bir adamdır. Askeri mahfillerde ehemmiyeti yoktur. Cahildir, onu bilmem. Ancak Nazif Paşa ile Zeki Paşa'nın grup namına hareket ettiklerini görüyordum. Benim nazarımda o ikisi suçludur. Mabeyine giden paşalara çürük sulu Mahmut Paşa katılmadı. Onlardan ayrı bir meslek göstermesi Mahmut Paşa'nın gruba meyilli olmadığını gösteriyordu. Ben, Paşa sen meclisi vükelanın kararıyla mabeyine gittin. O kağıdı takdim ettin. Halbuki Nazım ve Hadi ve Osman Paşalar vekillerin kararına aykırı olarak gittiler. Hurşit Paşa, evet ben vekillerin kararıyla gittim. Onların gitmemesinin lazım geleceği, kendilerine sadrazam tarafından tebliğ kılındığı halde dinlemediler gittiler. Ben, padişahın huzurunda nasıl konuştular? Hurşit Paşa, bana ordunun halini nasıl karanlık gösterdilerse padişaha da öyle yaptılar. Ayandan ve meşhur ricalden oluşan bir encümende müzakere ve istişare etmek lazım geleceğini padişahımıza söylediler. Ben, Paşa bunları kaydettin mi sonra lazım olur. Hurşit Paşa, kaydettim dedi. Cebinden bir küçük defter çıkardı. 10 sayfası kadar yazılmıştır. Bu hususa dair olanları okudu. Okurken Göztepe istasyonundaydık. İkimiz de ayaktaydık. Okuduğu satırlar kısaydı, hem de kendi düşünce ve duygularını yazmamıştır. Bu sırada 11'i 2 gece treni geldi. Beraber bindik. Hurşit Paşa arkadaşı Refik Bey ile beraber Maltepe taraflarına adaya gittiler. Ben Erenköy'üne indim. Haneme geldim, yemek yedim, bu satırları yazdım. Şimdi saat vasati öğleden sonra 2'dir. Bugün saat 3.30'da Koz Yatağı'nda yeğenim Rıza Bey'in köşküne gittim. Akşam üzeri Rıza Bey geldi. Bugün, pazar, ayan içtima etmiş, hem de gizli surette içtima etmiş, vekiller de oradaymış dedi. Ben 35. kanun maddesinin çıkarılması için gittiler zannettim. Akşam yemeğini orada Isparta mutasarrıfı Behçet Bey ile hemşirezadesi Erzincan mebusu Sağıroğlu Halet Bey ve yeğenim Rıza birlikte gece ezani saat 3'e kadar oturduk. 3'te eve geldim. Halil Bey'den bir adam geldi. Seyit Bey ile Kütahya mebusu Abdullah Azmi Efendi, Göztepe'de Halil Bey'in hanesinde olduklarından oraya gelmemi arzu ediyorlarmış. Derhal gittim. Vasati saat 1'e kadar oturduk. Bugün ayağında vekiller toplanarak şimdiki meclis-i mebusanı eski meclisin müddetini tamamlamak için olup olmadığının suretinin tefsirini talep etmişler. Ayan da uygun tefsir etmiş. Velhasıl kanunu esasi ayaklar altına alınmış. Evvela tefsir bir kanun maddesinin tefsiri suretiyle talep olunur. Halbuki tefsiri talep edilebilecek kanun maddesi henüz ayandan çıkmamıştır ki tefsiri talep olunabilsin. Hepimizin fikri bunun hükümetin meşrutiyete kat'i bir darbesi olduğudur. Ne yapmak lazım gelir diye düşündük. Aramızda uygun gördüğümüz hareket şudur. Meclisi kapatmak ve feshetmek için yarın vekillerin okuyacakları padişah iradesine karşı duyduk ve uyduk demek vekillik sıfatına uymaz. Kanun-ı esasiye aykırılığı tafsilatıyla ve alenen söylenmelidir. Sonra meclis-i vükelanın ifadelerini dinlememelidir. Şayet azadan birine söz vermezlerse, reis ayağa kalkar, şu halin meşrutiyete ve kanun-ı esasiye aykırı olduğunu belirtir ve böyle bir hal millet kürsüsünde söylenirken kendisinin başkanlıkta kalamayacağını ve meclis arzu ederse başka bir reis seçmeleri lazım geleceğini anlatır, çıkar gider. Meclis azası da reise uyar. Sonra vekiller istediğini yapsın, fakat milli haysiyet kurtarılmış olur. 5 Ağustos 1912 Pazartesi. Sabahleyin meclis-i mebusana gittim. Vekiller henüz gelmemişler. Cavit Bey'i hitabet kürsüsünde buldum. Gayet tesirli konuşuyor, vekillerin hal ve hareketlerini ve bir haftadan beri meşrutiyete indirmekte oldukları darbeleri sayıyordu. Sonunda vekillere güvensizlik beyan edilmesini ve meclisin tatiline de yine meclisin karar vermesini teklif etti. Kürsüden indi. Bir iki muhalife karşı meclis ezici çoğunlukla bu teklifi kabul etti. Vekillerin düşmesine ve reis tarafından davet olununcaya kadar meclisin tatiline karar verdi. Dışarıya çıktık. Reisin odasına gitmiştim. Sadrazamdan o sırada bir telgraf gelmiş, diyor ki, meclisin fesine padişah iradesi çıktı. Eski mebuslar saat 1'de toplansın. Biz dağıldık. Sonra Gazi Paşa gelmiş, 7 kişiye karşı padişahın iradesini okumuş. Ben Necmettin Bey, Münir Bey, Sason Efendi, Mebusan Dairesi'nden çıkıp Beyoğlu'na gittik. Öğle yemeğini Kroker Oteli'nin bitişiğindeki kulüpte yedik. Zohrab Efendi, Ankara Mebusu Halil Halit Bey, Şurayı Devlet Azası'ndan Supi Paşa, Sami Bey, Ayandan Bostani ve Dilberzade Efendiler oradaydılar. Görüştük. Güvensizlik ve fesih hakkında fikirler beyan olundu. Neticenin ne olacağını herkes birbirinden sual ediyor. Oradan Necmettin Molla'nın yazıhanesine gittik. Vasadi 4:30'a kadar orada kaldık. Mahmut Mahir Efendi, Kırşehir Mebusu Ali Rıza Bey, Münir Bey, Sason Efendi, Saruhan Mebusu Mustafa Efendi hazırdılar. Bahis hep aynıydı. Hükümetin bugünden itibaren sıkı yönetim ilan edeceğini orada işittik. Rivayet Nazım Paşa'nın adamlarından bir Erkan-ı Harbiye Kaymakamı tarafındandır. Dipnot, Erkan-ı Harbiye Kaymakamı, Kurmay Yarbay. Oradan Haydarpaşa vapuruna geldik. Haydarpaşa'ya vardığımızda Necmettin Bey'in kotrasını hazır bulduk. Ben, Münir Bey, Necmettin Bey, Sason Efendi kotraya bindik. Beni Bostancı'ya bıraktılar, onlar adaya gittiler. Gece Göztepe'ye Halil Bey'e gittim. Dedi ki, sizden sonra saraya gittim. Baş mabeyinci ile padişah hazretlerine haber gönderdim. Meclisin kararını arz edeceğimi söyledim. Baş mabeyinci gitti geldi. Dedi ki, efendimiz şimdi Hırka-i Şerife ziyaretine gidecektir. Mühim bir şey varsa bendenize söylemenizi buyurdu. Mutlaka görüşmek arzu edersem 2 gün sonra gelmemi söylediğini söyledi. Ben de meclisin malum olan kararını tebliğ edip meclise döndüm ve telgrafla sözlü tebliğimi teyit ve tekrar eyledim. Telgrafçı yazdırdığım telgrafnameyi çekmemiş getirdi. Bana Ayan Reisi Ferit Paşa, Mebusan Meclisi feshedilmiş olduğundan Mebusan Dairesi'nin muhafazası Ayan kestörlerine aittir ve Mebusan'dan hiçbirinin telgraflarını kabul etmememenizi hem Ayan Reisi hem de icra kuvveti namına size tebliğ ediyorum dedi. Dipnot, Kestör İdare Amiri. Bu telgrafı çekmekte tereddüt ediyorum demesi üzerine ben de parasını versem geçer misin diye sordum. O da geçerim dedi. Parasını verdim, çekip çekmediklerini bilmiyorum. Halil Bey'in sözleri nihayet buldu. Sonra neticenin ne olacağına dair aramızda bir saat kadar konuştuk. Ben fikrimi şu suretle yürüttüm. Meseleyi iki noktadan değerlendirmek ve ona göre bir karar vermek gerekir. 1. Bugün bizim mecliste verdiğimiz kararda sebat edip, hükümeti gayrimeşru ve hükümsüz ve meclisi baki saymak, bunda ısrar ve sebat zannederim memlekette kan dökülmesine yol açar. Bazı mahallelerde seçime başlanır, bazılarında seçimlere muhalefet edilir. Büyük karışıklıklara sebep olur. 2. Hükümetin fesih kararını kabul etmek, hemen seçimlere başlamak, fırkamızın çoğunluğunu sağlamaya elden geldiği kadar çalışmak. Eğer buna muvaffak olursak, Kasım'da meclisin ilk açılışında heyet-i vükelayı düşürerek kanun-u esasiye vurduğu şu darbeden dolayı onları Yüce Divan'a göndermek ve vekillerin elinde oyuncak olarak kanun-u esasiye hürmet edemeyen ayağının da seçimle tayin olunması usulünün kanun-u esasiye konması çaresine çalışmak, işte bu suretle de haleflere ibret göstermektir. Bu ikinci nokta bence daha uygundur. Çünkü birinci noktada ısrar bizim fırkamızı halk nazarında düşürür. İkinci nokta kanun ve hukuka uygun olmakla beraber hem memlekete hem de bizim fırkamızın menfaatlerine uygundur. Hülasa benim fikrim bizim tarafımızdan şiddet gösterilmemesidir. Daima itidal, daima sükun lazımdır dedim. Halil Bey düşüncelerimi tasvip etti. Yarın saat vasati 9.30 treniyle İstanbul'a gidelim, merkezi umumiye uğrayalım, onlarla da görüşelim dedi ve öyle karar verdik, ayrıldık. Ayrılacağımız sırada merkezi umuminin Selanik'e taşınacağını Halil Bey söyledi. Ben de, evet öyleymiş, bugün Mebusan Meclisi'nde merkezi umumi azasından bir arkadaş bana da söyledi dedim. 6 Ağustos 1912 Salı. Sabahleyin kalktım. Halil Bey ile merkezi umumiye gitmeyi uygun görmedim. Çünkü Halil Bey'den gazeteler çok bahsediyor. Mebusan reisidir. Merkezi umumiye gitmesi dedikoduyu arttırır. Vazgeçtim. Bugün İstanbul'a inmemeye karar verdim. Halil Bey'e de haber gönderdim. Henüz uyanmamış. Halil Bey ile dün gece vuku bulan konuşmamızda kayda değer bir şey unuttum. Buraya kaydetmek lazımdır. Dün gece akşam üzeri Ayan Başkatibi İsmail Müştak Bey, Halil Bey'in hanesine gelerek Hüseyin Hilmi Paşa ile Ayan dairesinde görüştüğünü ve Paşa'nın kendisine ''Ben hiçbir vakit İttihat ve Terakki'nin aleyhinde olamam, İttihat ve Terakki'nin bu memlekete lüzumuna kanaatim vardır. Bazı kişilerin beni İttihat ve Terakki aleyhinde zannetmeleri hatadır.'' Seçimlerde İttihat ve Terakki'nin kazanmasını temenni ederim. Valileri ve mutasarrıfları hükümet değiştirmeyecektir. Ederse mani olurum. Hatta arzu ederlerse dahiliye nezaretine de geçerim. Arkadaşlarınıza söyleyiniz gelsinler görüşelim. Kendilerine her türlü teminatı verebilirim dediğini hikaye etmiştir. Paşanın bundan maksadı ne olabilir diye fikir teatisinde bulunduk. Şimdiye kadar defalarca tecrübe edilmiş, malum ahlak ve ahvali herkesçe bilindiğine göre, bu sözleri kendisine bir suikast olmasından korkarak söylemiş olacağında fikir birliği ettik. Merkezi Umumi Toplantısında Alınan Kararlar. 7 Ağustos 1912 Çarşamba. Bugün sabahleyin Halil Bey ile beraber İstanbul'a gittik. Merkezi Umumi'nin bulunduğu hanede 2 saat kadar kaldık. Hacı Adil Bey, Eyüp Sabri Bey, Bahattin Şakir Bey ve Mebusan'dan birkaç zat vardı. Talat, Mitat, Cavit ve Cambolat Beyler dün Selanik'e gitmişler. Onlardan cemiyetin vaziyetine dair kesin bir haber almadan, burada bizim hiçbir şeye karar vermemize münasip olmayacağını düşündük. Bununla beraber kabinenin tavır ve hareketine ve bize karşı saldırgan ve tereddütlü haline bakarak ve bizim Mebusan Meclisi'nde hükümetin düşmesine ve meclisin tatiline dair kararımız üzerine padişah hazretlerinin bu karara teessüf ettiğini ve meşrutiyete ve kanuna aykırı gördüğünü, Hattı Hümayun ile dünkü gün gazetelerle yayımlattırılması gibi muhtelif sebeplere göre durumu enine boyuna düşünmek lazım geleceğinden, bu hususta fikirlerinden istifade olunabilecek arkadaşların yarına davet olunmasına karar verildi. Müteveffa Abdurrahman Paşa hakkında. Abdurrahman Paşa'nın vefatı haberini gördüm. Kendisi baş vekalette bulunmuş, son memuriyeti adliye nazırlığıydı. 10 seneden ziyade bir müddet devam eden nazırlığı, ondan evvelki nazırların hepsinin nazırlığına tercih edilir. Gayet namuslu, dürüst, mütedeyyin bir zattır. Meşrutiyeti müteakip emekliliği seçmiştir. Nazırlığı zamanında 2. Abdülhamit nezdinde nüfus sahibi olduğu gibi saray haricinde de pek muhterem tanınmış, hele adliye erkanı reisleri hakkında büyük bir nüfus kazanmıştı. Velhasıl vakur ve mahiyetine tehdidini yerine getirmeye muktedir bir vezirdi. İlmi yoktur, malumatı ve bilgisi ortalama bir zattır. Kendisinden önce adliye nazırlığında tekrar tekrar bulunmuş olan Cevdet Paşa'nın yanında bir çırak bile olamazken, idaresi Cevdet Paşa'nın idaresinden kıyas kabili olmayacak derecede üstündür. Rahmetullahi aleyhi rahmeten ve vasiyeten. Kendisinin zamanında hukuk mektebine girdim ve onun zamanında mektepten çıktım. Mali 314 senesi, miladi 1898, Ağustos ayındaydı. Bir gün adliye nezaretinde arkadaşlarımla beraber kendisinin daveti üzerine odasına girdim. Encümen heyeti mevcuttu. Kabul ettiği biz mektep mezunları tahminen 15 kadar vardık. Hepimizin isimlerini, memleketlerini, mektepten mezuniyet derecelerini sordu. Sonra çıkınız dışarıda bekleyiniz dedi. Bir müddet sonra beni çağırdı. Maraş sancağı müdde-i umumi yardımcılığını teklif etti. Ben tereddüt ettim, cevap veremedim. Paşa tereddüt şeklimden fikrimi keşfetti. Evet, Maraş pek mühimdir. Fakat senin halin ahlaklı bir insan olduğunu ve şehadetnamenin derecesi de gayretini gösteriyor. Biz münasip gördük, ne dersin dedi. Ben de 5 dakika müsaade buyurunuz, istişare edeyim dedim. Müsaade etti, dışarıya çıktım. O zamanlarda malum Ermeni meselesi mevcuttu ve Maraş ise Zeytun köyünü de muhtevi olarak bu sebeple pek mühimdi. İlk memuriyetimde muvaffak olup olamayacağımdan mütereddit bulundum. Mukaddermiş. Arkadaşların teşvikiyle tekrar içeriye girdim, teşekkürle kabul ettiğimi söyledim. Kendisi, haydi Allah muvaffak etsin dedi, çıktım. İşte Abdurrahman Paşa ile münasebetim buradan başladı. Maraş'a gittim, 314'ten 1898, 324, 1908 senesine kadar, ki meşrutiyetin ilanı senesidir, İstanbul'a gelmediğim için kendisini bir daha görmedim. Niğde mebusu olarak İstanbul'a geldiğimde paşayı pek garip buldum. Evvelki haşmet ve ağırlık yok, gece gündüz yalısına devam eden rical ve kibardan eser görülmez olmuş, çok üzüldüm. O kadar lütfunu görenlerden birkaç kişi istisna edilirse hemen kimse semtine uğramıyor. Münasebet geldikçe ziyaretini terk etmedim. Mesela Mebusan Meclisi 2. reisi seçildiğim sırada gittim. Evkaf nazırı oldum, gittim. Felç olmuştu, tekrar gittim. Son ziyaretim de bu sene içindedir, yatakta buldum. Bana hitaben söyledikleri sözleri aynen naklediyorum. Benim şu halimde beni bırakmadın, Allah senden razı olsun. İşlerinde muvaffak buyursun. Senden mahcubum, vaktiyle seni takdir edemedim. Derhal cevap verdim. Efendim, mensup olduğum adliye mesleğine sizin kadar hiçbir nazır hizmet edemedi. Memleket namına müteşekkirim. Bir de bendeniz de lütfunuzu gördüm. Kimsesiz olduğum halde doğrudan doğruya sizin lütfunuzla ilerledim. Arkadaşlarımdan geriye kalmadım. Cenab-ı Hak afiyet ihsan buyursun dedim. Mübarek ihtiyar bana çok dualar etti. Onun dualarından içimde bir haz hasıl oluyordu. Veda ettim çıktım. Dün gece vefat etmiş. Bugün öğle namazından sonra Fatih Camii Şerifi'nin haziresine defnedildi. Cenazesinde hazır bulunamadığımdan cidden müteessif bulunarak telgrafla oğlu Arif Hikmet Paşa'ya taziyet eyledim. Cenab-ı Hak rahmetlere gark buyursun. Amin. 31. ayrımın sonu. Sayfa 157.